yeniliği, teknolojiyi, dijitalleşmeyi her alana yansıtan bir yapı malzemeleri şirketi olarak yepyeni bir formatla karşınızdayız. Geleceğe dair tüm gelişmeleri konuştuğumuz Akçansa Stüdyo Podcast kanalımızda yeni konular ve konuklarla sizlerleyiz. Bizi takip etmeyi unutmayın.
Akçansa Stüdyo'nun bu bölümüne hoş geldiniz. Ben Sonat, moderatörünüz, hostunuz, artık ne demek isterseniz. Bugün Bülent Gürcan'la beraberiz. Nasılsınız?
İyiyiz, burada olmaktan çok keyifliyiz. Ben de Bülent bugün konuğuyum.
Sizlere de konuk diyeceğiz bugün.
Konuk diyeceğiz. Ne derseniz aynen. Ama çok keyifli, böyle güzel bir ortamda.
Size YouTube fenomeni de diyebilir miyiz?
Of! Çok, birden çok şahane, iyi hissettim kendimi. Şimdi sosyal medya diye.
Genelleyelim.
YouTube'da daha yeniyim.
Hoş geldiniz YouTube'a da.
Evet, hoş bulduk hakikaten. Hoş bulduk. Güzel, keyifliymiş. Ya bu arada tabii YouTube Premium'da aldım.
Aa.
Evet.
Bu alan dördüncü kişi falansınız herhalde.
Evet.
Ben hiç duymuyorum.
Ya ben çok keyifle izliyordum ama bu reklamlar tabii biraz yoruyordu. Şimdi aynen YouTube Premium'da aldım. Böyle kendi böyle gönüllü YouTube elçisi falan gibi hissediyorum. Ya bu şimdi spor yaparken en büyük derdim o videoları izleyememekti. Yani o
reklamı geçmek, geçememek.
Aynen. Ha, evet. Ya tatlı tatlı dinlerken bir anda bir reklam giriveriyor filan.
Bugünkü sponsorumuz YouTube değil. Onu
değil.
Konuşalım. Akçansa.
Aynen.
Akçansa'da yani, reklamları geçmek.
Yanlış yere geldi. En çok Akçansa'da reklamları izliyoruz. Dolayısıyla böyle bir YouTube'daki keyfim arttı. Dedim hadi bir de kanal açayım kendime dedim.
Süper yapmışsınız.
Bayağı rekora doğru gidiyorum. Yani 10 civarında bir şeyim var.
Aboneniz var.
Aynen.
Ben 9'um.
Çok naziksin. Çok teşekkür ediyorum valla.
Ne demek? Devamını bekliyoruz.
Üstüme bir ağır soluk çöktü.
Devamını bekliyoruz. Bu Akçansa Stüdyo aslında bir genel çatı. Dijitalleşmenin, yeniliklerin, inovasyonun konuşulduğu bir çatı olarak konumladık bu podcast serisini. Ve giderek de hem içeriklerimizi zenginleştirmeye hem de sıklaştırmaya devam ediyoruz. Yine hoş geldiniz. Tekrar hoş geldiniz. Bu konuları da aslında konuşmak için çok doğru insan olduğunuzu düşünüyorum. Hem bu kadar teknolojiyle iç içe, hem bu yenilikler, yani YouTube Premium alan biri mesela önemli bir
göster.
Ya da yani Teknosa'nın CEO'su olarak içinde Tekno geçen bir Sabancı Grup şirketi isminde en azından. Ya onun dışında neler yapıyorsunuz? Ben de zaten bu podcast bölümü belli olduktan sonra bayağı bir araştırmaya başladım. Yani dışarıda expose olduğumuz ve bildiğimiz, onunla büyüdüğümüz markanın bir yanına koyalım.
Aynen.
Yani hem sizin kişisel olarak takip ettiğiniz oldum. Hem
çok
de Teknosa'nın biraz içine girdim. Biz sizi tanıyalım. Siz kimsiniz? Siz nasıl buralara geldiniz? Ne iş yaparsınız?
Aynen. Evet, öncelikle ben çok teşekkür ederim. Bu deminki sohbette de Sonat falan çok teşekkür ederim. Çok teşekkür yakın ederim. Takibin içinde. Evet, ben Selçuk Lisesi'ni bitirdim. Sonra ben tabii o yıllarda hayatımızda internet yok, cep telefonu yok filan. Dolayısıyla evet. Bu sizler kadar çok da bilinçli değiliz ama evet. Bir mühendis olmam gerektiği gibi bir muazzam bir ön sezim vardı.
Güzel bir evet. Ailenin etkisi var mıydı?
Babam doktordu, tıp doktoruydu babam.
Doktor olma dedi.
O doktor olma dedi, bravo. Evet. Doktor olma dedi. Bilmiyorum, belki olsaydım ama halinden memnunum yani. O doktor olma dedi. Annem ev hanımı, abim avukat. Bir mühendis olasın. Geldi böyle en baştan dizdim. Bütün en yüksekten en aşağıya kadar bütün mühendislikleri dizdim. İnşaat mühendisliğini kazandım. İlk de mühendis olmuşum bu arada. Bugün biraz sayılarla aram iyiyse, biraz analitik düşünme yeteneğim varsa o mühendisliğin bana iyi şeyler kattığını düşünüyorum.
Bu da iş hayatında önemli bir özellik büyük ihtimalle. Birazdan konuşuruz.
Evet.
Analitik yani, düşünmek.
Katılıyorum. Yani çünkü özellikle bizim iş yaptığımız sektör marjların çok düşük olduğu bir sektörde iş yapıyoruz biz. O yüzden rakamlar iyice önem kazanıyor. Verimlilik çok çok önem kazanıyor. Orada kötü olmadığımı düşünüyorum en azından. Rakamlarla aramın iyi olduğunu düşünüyorum. Daha sonra
İTÜ'ye girdim.
İTÜ İnşaat Fakültesi'ne girdim. Voleybol oynuyordum. O da ayrı bir hikaye. Onu da anlatırız. Voleybol benim hayatıma çok şey kattı. Dolayısıyla bütün genç arkadaşlarıma mutlaka bir takım sporu yapmalarını da çok tavsiye ediyorum.
Paylaşımlarınızda da spor yapmanın azalmasıyla alakalı bayağı şey vardı yani, o eski bloğunuzdaki yazılarda.
Ya üzgünüm gerçekten, evet eskisi gibi değil. Ya bir de takım sporu yapmak önemli yani, o hayat her zaman başarılarla dolu değil. Kaybetmeyi de bilmek lazım. O gün takımın kötüsüyken fırça yemeye de hazır olmak lazım. O gün iyiken, formdayken takımın kralı olmaya da hazır olmak lazım.
Antrenman
gibi.
Demek, antrenman dünyasını anlamak lazım.
Aynen.
Antrenman yapmadan maçta hiçbir şey yapamayacağının farkında i̇şte olmak budur. Lazım.
Aynen öyle. Hazırlanmadan bir şey olmuyor. Aynen. Takımı tanımak lazım filan. İş hayatı da takım sonuçta. Yani bir koca bir takımla görev yapıyoruz. Yani o spor çok değerliydi. İTÜ İnşaat Fakültesi bitti. Sonra dediğim gibi kısa bir çimento ihracı oldu. Çimento ihracı. Cezayir'e İzdaş firması ve benzer firmalar ihracat yapıyorduk. Sonra hayatıma Sony girdi ve Sony de perakende girdi.
O şeyden nasıl o sektör geçişi niye yaptın bu geçişi?
Ya biraz orada eğer konuşursak benim gençlere özellikle tavsiyem tabii şey olacak. Yani bu üniversitede ve gençlikteki arkadaşlık ilişkilerini iyi tutmak çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hayatımız biraz da networkle geçiyor. Ve bu gençlik yılındaki arkadaşlıklar çok değerli. Sonra satış müdürü arkadaşım bir gün sohbet ederken dedi ki ya Bülent biz bir satış müdürü arıyoruz. İlgini çeker mi? Dedi. Ve bir yeni mezun arıyoruz dedi. Dedim şahane çok hoşuma gitti. Bir şunu anladım ki bir multinational firma çok hoşuma gidiyor. Bir perakende çok hoşuma gidiyor. Ve teknoloji çok hoşuma gidiyor. Burada üçü birden burada
bir kariyeri bir anda şekillendirdiniz.
Bir şekillendik orada. Bizim o yıllarda tabii Teknosa falan yok. Yıl 93. Nerede Teknosa olsa. Yoktu bizim ürünler Doğu Bank'ta satılıyordu. O Doğu Bank'taki sıcak perakendeyi de çok sevdim ben.
Hala işlek ve hani
tabii hala duruyor onlar. Yani değişmeyen tek şey değişim. Onlar da değiştiler. Oradaki o güzel müşteri deneyimi falan çok keyifliydi bizim Sony ürünlerini. O yıllarda Sony'nin en böyle yükseldiği Trinitron'un ilk yılları falan. Hayatıma perakende girdi.
Telefonu da o zamanlar şeydi. Yani Sony Ericsson, Sony telefonda.
Daha yok Sonatçım nerede? 93 yoktu. Mü? Tabii daha 93'te geldi.
Yaşıma
tabii.
Şimdi çıkardım. Podcast olduğu için belli olmasa da.
Olmasa da aynen öyle. yıl 1850 falan. telefon çıkmadı. tam 93'te ilk telefon çıktı. Benim bu 92.
İşte 92'de. Ben oralardayım ya.
Tabii. Şey o sırada icat ediliyor yani. sonra da işte gene bir eski arkadaşım da dedi ki ya biz bu perakende güzel kendimize bir iş kurduk. Dolayısıyla ilk ayakkabı satarak başladım ben. Gerçek sıcak perakendeye.
Hep gene girişim yaptınız.
Tabii girişim yaptım. İki ortak. Biz kendi işimizi kurduk. Teşvikli bir ayakkabı mağazası açtık ve ben ayakkabı satmaya başladım.
Geçişlerin hayret içindeyim.
Tabii şimdi oradan da bir daha tekrardan.
Çimento, teknoloji perakendeciliği sonra ayakkabıdayız.
Aynen.
Mağazacılık yaptınız aslında.
Şimdi mağazacılığa geçtim artık. Hakiki offline mağazacılık.
İnanılmaz.
Bir yandan da gene bütün gençlere tavsiyem şey oluyor. Yani bu en aşağıdan başlayın, en baştan başlayın. Böyle yukarıdan gelmekle çok bir şey öğrenilmiyor. Dolayısıyla ayakkabı satarak, mağazada değişik hatalar yaparak, bir kere müşteriden para almayarak filan gibi güzel hatalar. Tabii aynen öyle.
Para almamak.
Müşteriyi uğurladım. Üstünde kredi kartı silimini arıyorum. Ya silip nereye gitti diye. Meğerse ben müşteriyi uğurlamışım. Müşteri
afiyet
gitti.
Olsun. Güzel tabii, giysin. Müşteri buradan bizi dinliyorsa.
Güle güle giyiyordur muhtemelen.
Unutmamıştır.
Aynen.
Ben bir ayakkabıya para vermiyorsam hayatta unutmam.
Unutmam aynen öyle. Hala salonda duruyor olabilir.
Teknosa'da böyle şeyler yapmıyoruz.
Asla yapmıyoruz. Bütün tedbirler onun üstüne zaten. Aynen. Kasalarla post sistemler entegre çalışıyor. Fiş çıkmıyor para almasak.
Öter yani. Kapıda ötsün.
Bravo, bir de alarmlar var filan. Bu da güzel fikirmiş ha. Onun entegrasyonu yok.
Onu konuşalım.
Onu takdim edeyim ben çıkışta hakikaten. şey olarak, fikir ücreti olarak.
Ayakkabıya geçtik.
Güzel gidiyordu işlerimiz. İşte biz bir mağazadan 13 mağazaya kadar çıktık. Dolayısıyla ben o sıcak satıştan işte bu yayılma, genişleme falan öyle o girişimci gayet iyi gidiyor ama hep böyle hayatımda organize büyük bir şirkette çalışmak var. Onu perakendesinde çalışmak
ya
var.
Sony'den etkilendiğinizin şeyinden.
Aynen. O üçü böyle birleşince güzel geldi bana doğrusu filan. 2000 yılında Sabancı Topluluğu perakendeye girdi. Ve dedim ki işte budur. Zaten Sabancı'yı çok seviyorum. Ve perakendeye girmiş. Harika bir ikili. Ve Sabancı'ya girdim. Giysa diye bir şirketimiz vardı o yıllarda. Özellikle böyle sizin gibi genç kardeşlerimize Topshop, Topman, Dorothy Perkins,
Evans. Nişantaşı'ndaki
mağazanın müdürü olarak başladım.
Ya orası kapanınca.
Ne günlerdi o. Evet. İşte o mağazayla başladı perakende yaşamım. Sonra 2002'de bizim Giysa'mız kapandı maalesef. Ben bir Başer'e gittim. Sonra 2004'te Teknosa'ya geldim ve güzel Teknosa hikayem başladı. Satış direktörü olarak başladım. Satışı çok seviyorum. Sonra 2010 yılında bir terfi ettim. Satış, satın alma, pazarlama departmanları bana bağlandı. Sonra bir iki sene bir uluslararası gene benzer bir firmaya gittim. İki sene sonra 2015'te geri döndüm. Teknosa'nın genel müdürü olarak geri döndüm. İşte 5 senedir de Teknosa'nın genel müdürü.
Vay be, girişimcilik serüveninizin de işin içinde olması hem çok ekstra hem şey yaptım kendimden bir şeyler buldum. Hem de yani mağazacılığı bu kadar içinden gelip yani o ayakkabı ve hani perakende, Topshop, Topman oraları bilip mağaza, şimdi de mağazacılığın çok hani önemli olduğu, mağazacılık deneyiminin çok önemli olduğu bir operasyonu yönetmek veya ekibi yönetmek bence çok değerli bir şey. Yani hiç mağazacılık görmemiş birindense
bana da öyle geliyor.
Yani çok öyle geliyor. Aynen, bu farkı hissediyor musunuz?
Ya bence hissediyorum. Bu tabii satış direktörü olduğumdan beri bugün ben hala cumartesi günleri de mağazalardayım. Bu bir seviyorum sahadaki kardeşlerimizle beraber olmayı. Cumartesi bizim en yüksek ciro yaptığımız gün. Dolayısıyla orada müşterilerle konuşuyorum. Bize neden geldiler? Bir şey almadan çıktılarsa neden almadan çıktılar? Falan onlarla mutlaka sohbetleri yapıyorum. Dolayısıyla o sahadaki kardeşlerimizle iyi bir diyalog kurmak için oralardan geçmiş olmanın değerli olduğunu düşünüyorum doğrusu.
Ya bir de bu ya bu bir ekip işi gerçekten ve sizi cumartesi günü oraya giderken görmek ayrı bir motivasyon kaynağı alıyordur. Hani benim de perakende ve mağazacılıkta deneyimlediğim, özellikle çalışan arkadaşlarla konuşurken deneyimlediğim şey, hani genel merkezden veya üst yönetimden birinin bu kadar etkileşimde olması acayip bir şey.
Yani evet.
Motivasyonu artırıyor. Evet. Bence hani bırakacaksa da bırakmayı düşünmüyor. Ekiple daha çok kaynaşıyor. Değişik bir şey. Peki biraz Teknosa ve yani teknolojiden bahsedelim. Bu şimdi klişelere girmem gerekiyor tabii ki ama hani teknoloji evet artıyor. Evet genciz ve teknoloji çok kullanıyoruz. Ve tabii ki yani sektörde çok hızlı büyüyor.
Aynen.
Sizin de o paylaştığınız aslında yazıda bir sürü veri var ama yani sizin aslında çok gün ve gün içinde olduğunuz, cumartesi müşterilerle konuştuğunuz bir dünya var. Teknolojiyi kullanma, teknolojik ürün, software düşünmeyelim. Evet, yazılım düşünmeyelim. Evet, evet. Çünkü hepimizin hayatında Instagram, WhatsApp vesaire var. Ama teknolojik ürün kullanımı nereye gidiyor?
Evet. Aynen öyle. Genciz, pazar büyüyor. Tabii bu yıl biraz az büyüdü. İki yıldır biraz az büyüyor. Özellikle bu işte bizim yani işin ticari tarafına bakacak olursak bu ticari kredilerin bizim çok hızlı büyüyen cep telefonunu bir yavaşlattı tabii.
Aynen. %2 galiba 2019'da.
Bravo. Aynen öyle. Şey. Aynen 2,5 büyüdü. Bravo. Ne büyüdü? Küçük ev aletleri büyüdü.
Evet.
Biraz bu hepimizin hayatına daha böyle sağlıklı beslenme, Türk kahve makineleri, elektrikli süpürgeler.
Türk kahve makinesi yapmayan kalmadı.
Kalmadı. Bravo. Aynen. Bir yandan da hakikaten çok hoşuma da ya bugün fakir ve Bosch gibi aslında uluslararası firmaların da
Siemens
hepsinin var. Dolayısıyla bu hakikaten gurur verici bir şey. Yani zaten çok kaliteli Arçelik gibi, Arzum gibi çok kaliteli markalarımız
Karaca
var.
Karaca bile. Karaca.
Aynen. Dolayısıyla o tarafta böyle bir çay kahve makinelerinde bir büyüme oldu. Elektrikli süpürgeler çok. Geçen gün bir televizyona çıktım canlı yayında. Bu elektrikli süpürge önemli bir ürün haline geldi. bu tabii orada işte toz tutmayan siklonik filan. O tarafta evet, çünkü çok büyüme var bu küçük ev aletlerinde.
İnovasyon olduğu için mi orada büyüme
bravo,
var?
Bravo, aynen. Dolayısıyla 2019 yılında geçen sene 65 milyar TL gibi bir pazara ulaştı bizim pazar büyüklüğümüz. Fena değil. Fakat çok enteresan, Türkiye'de 50 bin noktada satılıyor bu bizim ürünlerimiz. Yani biz Teknosa 200 mağazamız var. Ama 50 bin noktada satılıyor. Dolayısıyla çok önemli bir rekabet var. Tabii. Bir şey var. Ve teknolojik ürünler dediğimizde pazarın %40'ı cep telefonları gene. O seviyoruz cep telefonlarını. Biraz tabii dünyadaki trend de böyle aslında. Tabii. Yani çok dünyadan kopuk değil. Bir de bizim özellikle beyaz eşya kategorisi. %34 gibi bir pazar payı var. Orada da işte gene çok değerli yerli üreticilerin olması bizim o pazarın da büyümesini sağlıyor.
Doğru. Yani ürün kullanımı bu, biraz da aslında ürün sayısı azalıyor diye biliyorum. Yani
adet azalıyor.
Kullandığımız
bravo.
Ürün bravo. Adedi azalıyor.
Aynen.
Çünkü işte eskiden Walkman vardı. Biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi işte ne bileyim gazetecilerin kayıt cihazları vardı. Aynen. O vardı, bu vardı. Artık hepsi aslında aynı şey. Hepsi telefon oldu yani.
Hepsi telefon oldu.
Şu an telefonla kaydediliyor. İşte telefonla fotoğrafı çekiyoruz. Telefonla videoyu çekiyoruz. Telefonla arıyoruz. Aslında aynı yere geldi. Yani o artısı var, eksisi var tabii. Hani
aynen.
Ürün daha aynen. Az satabiliyoruz ama sattığımız ürün de fazla artıyor yani şeyi, pazarı büyüyor.
Bravo, aynen. Onlar artıyor. 3 tane önemli trend var aslında söylediğim süper. Gibi Sonat. Bu GFK'nın araştırmasına göre bir müşteri aynı senin de verdiği örnekte gibi bir daha premium ürünlere gidiyorlar bütün dünyada. Yani işte 6-7 inç telefonlara gidiyor. Daha geniş kapasiteli telefonlara, daha yüksek kapasiteli PC'lere doğru bir yönelim var. Mesela 2019'da televizyon pazarı dünyada %12 küçülürken OLED TV'ler %18 büyüyor. Yani böyle bir adette küçülme ama biraz daha premium'a gidiş var. Birinci trend bu. İkinci trend, cihazları birleştiriyoruz. İşte Isojik telefon örneğinde olduğu gibi bir sürü aletin yerini telefon alıyor. Beyaz eşyadan örnek verecek olursak işte kurutması ve yıkaması bir olan beyaz eşyalar. Ne bileyim dondurucusu ve buzdolabı o tarafta büyük bir artış var. Robot süpürgeler biraz hayatta kolaylaştırmak istiyorsa ikinci trendimiz bu. Üçüncüde de omnichannel dediğimiz müşteri artık her yerden her şeye sahip olmak istiyor. Yani bakayım, hizmeti alayım, oradan tıklayayım, öbür tarafa gideyim, oradan iade edeyim.
Yani aslında bana bir şeylerin dayatılmasını değil.
Aynen.
Ben ne istiyorsam o kanaldan yürümeyi istiyorum. İşte odur. Gibi bir şey. Bu omnichannel'la Teknosa nasıl karşılık veriyor?
Evet, harika bir soru. Süremiz ne kadar? 4 saat
var, var,
var
4,
değil mi? Harika. Şimdi. Ya bu omnichannel'ı çok seviyorum. Çünkü biz bundan hatırlarsın belki 10 sene kadar evvel hayatımıza ilk internet girdiğinde özellikle bizim gibi klasik perakende tüm dünyada ve hepimiz aynı şeyi konuşuyoruz. Eyvah, mağazalık bitti. Bütün bir de bu Amerika'dan böyle fotoğraflar geliyor ya bir şey AVM'nin içinde sürüklenen toz ve bitki parçaları filan böyle Meksika şeyleri kasabaları filan gibi AVM'ler ne olacak falan filan diye. Evet, bu dönüşüme ayak uyduramayan perakendeciler kapandı. Amerika'da bir sürü örneği var ve çok dev dev firmalar kapandılar. Fakat bugün baktığımızda bu interneti doğru kullanan bizim gibi omnichannel firmalar aslında bu pure player dediğimiz ya da marketplace dediğimiz firmalarla bayağı kafa kafa mücadele eder kesinlikle duruma geldiler. Dolayısıyla internet aslında bugün çok iddialı bir şekilde söylüyorum ki bizim gibi firmalara çok daha fazla yaradı. Çünkü müşterilerin bugün %80'i önce internete bakıyor, sonra mağazaya geliyor. Dolayısıyla biz eskiden özellikle benim gençliğimde zaten ben yıllardır Kadıköylüyüm. Bir Bağdat Caddesi vardı, bir Nişantaşı vardı. AVM de yoktu. Dükkan dükkan dolaşırdık bir şeye karar vermek için. Bir blue jean almak için bile işte böyle kapı kapı dolaşıp dolayısıyla bu ziyaret sayısını çok arttırırdı ama bizim o dönüştürme oranı dediğimiz oranı düşürürdü. Şimdi artık müşteri internetten bakıyor, ürüne ve fiyata karar veriyor, zınk diye mağazaya gelip almaya geliyor.
Aynen.
Bu dolayısıyla çok verimli bir şey ve bunu bizim gibi firmalar oldukça iyi kullanıyor. Teknosa bunu çok iyi kullanıyoruz. Bizim bugün internet ciromuz %7'ler civarında. Toplam ciromuzun Türkiye'de %5.3 internetin payı. Bir yandan da sonra hep diyoruz ki
%5.3 dediğiniz
tüm Türkiye'deki perakende içinde internetin payı.
Süper, okey.
Şimdi aslında hepimiz böyle şey var. Ben internetten alıyorum filan. Böyle sorduğun zaman herkesin böyle bir internetten alıyormuş gibi bir iddiası var ama
o bir laf, hype yani. O bir aslında
hype, aynen yani. Öyle. Ya %5.3. Ben de çok iyi bir internet alıcısıyım ama özellikle bizim gibi böyle biraz büyük ürünler almak istediğin zaman orada mağaza deneyimi çok büyük önem kazanıyor.
Yani fiyat arttıkça da aynen dokunmak, deneyimlemek yani aslında buradaki bravo, kelime deneyim.
Aynen.
Bu deneyim ikiye ayrılıyor. Hem internetteki o fiyat karşılaştırırken, ürünün özelliklerine bakarken ya da işte mağaza lokasyonu araştırırken baktığımız deneyim. Hem de mağazaya geldiğimizdeki deneyim. Belki ben baktım, Teknosa'da çok uygunmuş, çok güzelmiş dedim, varmış ürün dedim.
Evet.
Gittim. Ya da Teknosa değil başka bir mağazada belki benimle ilgilenilmedi.
Mesela.
Yani çok önemli bir şey. Ben orada sizin de büyük çalışmalar yaptığınızı okudum.
Aynen.
Ve hani orada çalışanların, ekip arkadaşlarınızın müşteriyi hele de bir şey almaya gelmiş müşteriyi dönüştürmeme ihtimali artık az gibi hissediyorum.
Bravo, nispeten az. Gene çünkü Simon Kücher'in bir araştırması şunu söylüyor. Müşterinin %68'i omnichannel. Yani internetten başlıyor. Güzel bir grafiği var onun. Hop bir mağazaya gidiyor. Tekrar internete gidiyor. Tekrar mağazaya gidiyor. Öbürü mağazadan başlıyor. İnternete gidiyor. Falan böyle iki kanal arasında dolaşıp duruyor. Orada bize düşen en önemli görev bu müşteriyi bir yerde yakalayıp satışı yapabilmek. Yani şöyle şeyler de oluyor. Teknosa'dan baktım. Teknosa.com'dan aldım. Harika.
Okay.
Bravo. Okay. İyi günlerde kullanın. Hiç mahsuru yok. Aynen öyle. Dolayısıyla oradaki az önce senin de söylediğin gibi satış danışmanlarımızın bilgisi, deneyimi çok orada önemli. çok önem kazandı. Ve dediğim gibi internet satışlarımız bizim Türkiye'deki ortalamanın üzerinde. Orayı oldukça iyi kullanıyoruz. Özellikle geçen sene 2018'de onun için çok önemli yatırımlar yaptık. Bu SAP'nin Hybris e-commerce cloud platformunu aldık ve ilk cloud'a taşıyan firmayız biz Türkiye'de. SAP Hybris'i. Dolayısıyla orada çok önemli. Bütün süreçlerimiz 256 tane süreç belirledik ve bunların hepsini böyle bu omnichannel'a uygun hale getirdik.
Çünkü büyük, büyük projeymiş.
Büyük projeydi ya. Büyük projeydi. Çok keyif aldım ben de. Çok şey öğrendim bu arada. Çünkü bazı süreçler hakikaten kesiliyor. Yani müşteri
kayboluyor.
Kayboluyor. Bravo. Aynen. Müşteri internette bir şey yapacak. İade bacağı eksik. Click and Collect'i eksik. Bugün bizim ciromuzun %30'su Click and Collect'ten geliyor e-ticaretin. Yani müşteri fazla. Çok fazla.
Beklemiyordum bunu.
Evet, evet. Avrupa'da bu %50'ler civarında. Ama bizde de %30 gayet iyi. Yani müşteri webden tıklıyor, satın alıyor, mağazadan teslim alıyor. Orada da hiç olmazsa müşteri mağazaya geldiğinde ek ürünler satmak ya da ürünü biraz daha anlatmak gibi fırsatlar doğuyor.
Ya en azından loyalty, yani bağlılığı kazandırmak, ayak altında olmak, bir daha gelmesini sağlamak müşterinin, değişik. Peki,
bravo, aynen.
Biraz daha yani teknoloji büyüyor ama teknolojinin büyümesindeki büyük etkenlerden biri de özellikle yurt dışında bizim burada küçük bir girişimcilik ekosistemimiz, ekosistemciğimiz var aslında.
Evet, estağfurullah.
Yok öyle. Yavaş yavaş büyümeye, emeklemeye başladı.
Evet.
Bu da çok büyük etkisi var. Teknoloji dünyasında büyüyen girişimler, işte belki data analizi yapan şirketler, mağazacılıkta gerek e-ticarette. Bunlarla nasıl iletişime geçiyorsunuz? Kullanıyor musunuz? Bu büyümenin ve nasıl diyeyim, hızlı büyümenin nasıl içinde olmayı planlıyorsunuz?
Evet, ya şöyle, evet kullanıyoruz. Ya bir yandan da tabii çok değerli buluyorum bu arada. Yani bizim de hem bir anlamda sosyal sorumluluk kapsamında da sizin gibi değerli gençlere destek olmamız gerekiyor. Hmm. Ha bir yandan da hani hem kara kaşınıza kara gözünüze, bir yandan da işimize yarıyor elbette uygulamalar. Mutlaka iyi kullanmamız gerekiyor. Orada benim hep özellikle gene genç kardeşlerime tavsiyem, benim çok sevdiğim bir laf var. Bu hekimden sorma, çekenden sor diye. Dolayısıyla bizim gibi firmaların gerçekten iyice içine girip, hatta belki bir müddet çalışıp o ilgilerini çeken sektörlerde, ya gerçekten Teknosa gibi firmanın derdi ne?
Yani deyip startup'ı kurmak.
Yani öbür türlü, çünkü ya benim şahane bir fikrim var diye geldiğinde çok eksik bulmak mümkün ve o arada integrasyon zamanında çok zaman kaybediliyor ve belki de bizim gibi firmanın da iştahı da kaçabiliyor. Yani of onu çöz, bunu çöz, şunu çöz filan, ya bunu yapana kadar kendim yazardım gibi şeyler de duyabiliyoruz ekiplerden.
Tabii.
Ve bu da tabii girişimci kardeşimizin de
motivasyonunu
düşürebilir. O yüzden bizim bu çeşitli platformlarda ben hep bunu dile getiriyorum.
Süper.
Biraz kendi kızıma da aynı şeyleri söylüyorum. O da işte 27 yaşına geldi, o da büyüdü, koca bir kız oldu. Hep ona da aynı şeyi söylüyorum. Yani bir yerlerde deneyim kazanıp ondan sonra yaratıcılık gelmesi bana göre daha doğru.
Ya zaten dediğiniz çok inanılmaz bir şey ve yani altına basa basa konuşmamız gereken bir şey. Ya derdi ne?
Derdi ne?
Problem çözmek olay. Olay fikir, inanılmaz bir fikrim var falan değil yani. Sen hangi problemi çözüyorsun?
Evet.
Sen kimin? Hangi problem? Ben işte teknoloji perakendecilerinin X problemini çözüyorum dediğinizde sizi biri öyle gelse, bu kadar net ve spesifik gelse, aynen, ne zaman kaybedersiniz? Ne IT ekibi ben de yazarım der.
Evet.
Ki büyük ihtimalle zor o iş.
Çok zor iş. Çok zor yani, iş. Olmuyor çünkü.
Olmaz. Bravo. Olmaz. Yani çünkü bu, yani Akçansa, Teknosa veya hani herhangi büyük,
bravo,
şirketler, aynen, koskoca titanikler yani bunlar. İçindeki küçük ekiplerin, yani sayıca küçük ekiplerin.
Tabii.
Yetkinliklerini sorgulamıyorum
sayıca
ama.
Sayıca küçük gerçekten.
Sayıca küçük ekiplerin X bir probleme odaklanmaları gibi bir şey söz konusu değil.
Doğru.
Çünkü senin 29 harflik bir problem setin var yani. 1000 tane problem çözmen lazım.
Aynen öyle.
O startup gelmiş sana bir problemini en iyi şekilde çözeceğini varsayıyor. Yani o değişiklik orada. Sizin söylediğiniz inanılmaz bir şey daha var. Gelsin çalışsın, derdini görsün, startup'ını kursun, aynen, veya işte aynen, o problemi çözsün.
Evet.
Peki
evet,
Teknosa çalışanlarının veya işte sizin daha önceki tecrübelerinizden de bir çalışanın İçeride veya dışarı çıkıp startup kurmasını destekleyecek bir yapı var mı?
Ya var. Şöyle, hatta çok iyi bir örneğimiz, içeride şu anda bizim bütün kasa programlarımızı yazan ekip benim, bizim eski çalışanımız.
Oo.
Dolayısıyla
spin-off.
Aynen, spin-off dediğimiz aynen. Bu kardeşimiz yıllar evvel, sevgili Emin, yani ben kendi şirketimi kurup bu işi yapmak istiyorum dediğinde biz ona tam destek verdik.
Süper.
Ve şu anda bizim bütün kasa programlarımız Emin'in, sevgili 42 firmasının gayretiyle çalışıyor.
Yani bir vaka çalışması olur.
Tabii tabii tabii. Çok çok gurur duyduğum. Hatta 2 sene evvel bundan bir ödül de aldı kendisi. Bu önemli, hı-hı, bir girişimdi hakikaten yani. Dolayısıyla şimdi onu aslında farklı perakende firmalarına da satabilir, pazarlayabilir. Biz de kendisine destek oluyoruz o konuda. Hı-hı. Böyle bir şeyimiz var. Çok yeni uygulamaya başladığımız bizim bir tekno tagimiz var. Şimdi bizim sıkıntımız nedir, derdimiz nedir diye baktığımızda, artık hayatta internet olduğu için fiyatlar çok şeffaflaştı. Dolayısıyla müşteri, aa diyor, ben diyor X diyor marketplace'e şu fiyatı gördüm. Dolayısıyla biz bu fiyatları günde 3 kere crawl ediyoruz, takip ediyoruz ve gerekirse mağazalarımızı ve internetteki fiyatlarımızı değiştiriyoruz hemen. Pahalı kalmayalım, yüksek kalmayalım diye, ama bu mağazada ciddi bir iş yükü bu arada. Yani Dolayısıyla şimdi ne yaptık? Bizim Teknotek diye bir uygulamayı içerideki bir girişimci kardeşimizle beraber bizim ekipler birlikte yazdık. Hı hı. Aslında sıfırdan yaratılmış bir şey değil, örnekleri var ama biz kendimiz ilgili sıfırdan yazdık. Olsun. Dolayısıyla tabletler, televizyonlar, notebooklar, bir tane daha ekranlı. Yok, ekranlılardan.
Tablet, telefon. Notebook, başka ne var ki? Televizyon.
Televizyon. Tamam. Ha, onu söylüyoruz. Televizyon. Aynen. Doğru. Aynen. Bu ekranların ekranlarına hem ürünün özelliklerini hem de fiyatlarını otomatik yapıştıran bir uygulama geliştirdik. Okay. Şimdi onun şu anda pilotları yapılıyor. Dolayısıyla fiyatlar değiştiği anda bütün bunların 200 mağaza birden gırt diye fiyatları değişiyor olacak.
Çünkü mağaza çalışanlarının da büyük ihtimalle derdiydi bu.
Aynen.
Tag bas, işte etiket bas, akşam mağazayı kapadıktan sonra 2 saat daha kal
işte
gibi
aynen.
problemleri vardır büyük ihtimalle.
Evet, bravo.
Müthiş bir uygulama olmuş bence. Yani sadece müşterinin değil çalışanlarınızın da problemini çözen bir uygulama olmuş.
Aynen.
Elinize sağlık. Bu içeriden çıkan bir fikir miydi?
Şöyle benzerlerini gördük dediğim gibi. Biraz araştırdık bunu kimler yapıyor falan diye. Hı-hı. Ama sonra bizim içerideki ekip ve dışarıdan bulduğumuz bir girişimci kardeşimiz.
Süper.
Ya dediler ki biz bunu geliştiririz dediler.
Startup'ı olan bir şirket mi yoksa bir girişimci mi gerçekten?
Bir girişimci.
Tek başına.
Süper. Tek başına. Daha aynen. Bileyim, aynen. Bileyim. Dolayısıyla onunla beraber geliştirdik.
Çünkü o tecrübe de önemli. Yani girişimci kafası ya da işte benim şeyde başka platformlarda yaptım yeni nesil kafası dediğimiz şey
deneme, evet gördüm müthiş valla
teşekkürler deneme yanılma işte küçük başlayıp büyütme aynen. yolda hataları düzeltme aslında bu agile çevik dediğimiz bravo, yapıya
aynen.
dönme
aynen.
Bayağı önemli şey kazanıyor çok güzel bir örnekmiş
evet sevdik biz de çok seviyoruz demin senin son açıp söylediğin o sohbet esnası o çok önemli tabii bir yandan da dayanacak güç olması lazım ama yani az önce senin verdiğin örneklerde de hı-hı. yani hem yeni iş kuran startupçı girişimci ne olursa olsun hemen de dönmüyor tekerlek maalesef
tabii.
yani keşke dönse ama hiçbir iş öyle koyduğun günün ertesinde hemen para ve kar getirmiyor biraz o yüzden de benim gene tavsiyem bu kardeşler bize ya biraz dayanacak bir güçleri hı-hı. olan bir işe girmeleri. Öbür türlü ortada bir yerde kalma tehlikesi var. Ona da dikkat etsinler diye tavsiye ediyorum.
Bence önemli bir tavsiye.
Şey
de yani buranın bir bacağı da şey fikrim müthiş, inanılmaz bir fikrim var. Para nerede?
İşte aynen ya.
Fikirle yatırım veya fikirle fon öyle bir şey, öyle bir dünya yok.
Aynen.
Sen bir hangi problemi çözdüğünü kanıtla sonra Bülent Bey de ben de ya da
destek oluruz,
oluruz zaten.
Aynen. Aynen.
Bir yani sektörle alakalı bir şey daha soracağım. Sonra biraz daha şey bu Z jenerasyonuna falan gireriz. Sonra yavaş yavaş da bitiririz. Şimdi Türkiye'de e-ticarette yüzdesel olarak sizin de bahsettiğiniz gibi aslında düşük sayılarla büyüse de yani yavaş büyüse de diyeyim.
Büyüme hızlı da hacmi küçük sonra. Büyüme fena değil. %30-30 büyüyor.
Ama küçük.
Ama hacim küçük. Yani bazı küçük evet.
Yurt dışında
evet.
büyük ya. Yani
evet
yurt
bravo.
Yurt dışındaki aynen. e-ticaretle buradakilerin farkı ne? Yani orayı nasıl değerlendiriyorsunuz yurt dışındaki e-ticaret ekosistemini?
Süper.
Diyeyim.
Teşekkür ederim. Şöyle evet yani bugün mesela Çekya'ya baktığımızda dünyanın en yüksek internet oranı %46. İşte Amerika %14. İtalya ve İspanya, oraya geliyorum. İtalya ve İspanya %9'lar, 11'ler civarında. Çünkü bize benziyorlar. Şimdi biz bir bu Akdenizli olmanın getirmiş olduğu, bir o hemen hızlı ve sıcak, o sabırsız bir halimiz de var ya. Bir an önce ürüne ve hizmete sahip olma isteği bizim için önemli. Bu biraz internet alışverişimiz önünde falan.
Şimdi biraz bu sizin aslında bloğunuzdan çaldığım şeyleri, kodları üzerinde konuşalım istiyorum. Bir tanesinde işte ünlü trend analisi Fate Popcorn 1990'larda daha insanların giderek daha evde vakit geçireceğini, dış dünyadaki sorunlardan evlerine sığınarak kozalar içinde yaşamak istediklerini söylemiş.
Aynen.
Şimdi sizin de Apple'la yaptığınız bir Connected Home çalışması var.
Bravo,
diye
aynen.
Baktım.
Evet.
Yani bu Connected Home daha çok evde olmak, dışarının daha özellikle Türkiye şartlarında pahalı veya güvensiz olması belki Türkiye öyle değil de yani
evet,
özellikle bölgede
evet.
evi inanılmaz bir deneyim merkezi haline çevirmeye çalışıyor şirketler.
Evet bravo aynen.
Bu deneyimde ya Teknosa tabii ki bu ürünlerin sağlayıcısı olarak bir yerde duruyor ama daha fazla bu deneyim içine nasıl girilebilir?
Şöyle evet çok teşekkür ederim. Smart Home önemli bir şey. Daha henüz ölçeği çok küçük.
Çok küçük.
Çok tabii, son tabii. derece küçük. Yani biz bu bakıyoruz dünyada neler oluyor diye. Hani en böyle sofistikesi ışığı açıyor, kapatıyor, tabii, perde tabii. indiriyor falan böyle aktiviteler ya, var.
Heyecanlı güzel, konular güzel. Aynen, hani atıyorum aynen. e-mailime düşen newsletterlarda görüyorum. Aa işte buzdolabının içinden ne eksik görüp Amazon'dan sipariş verip getirip falan. He he yani daha bir dur.
Gerçekten evet. daha çok küçük ama eğlenceli. Ya benim öyle. Mesela evde kullandığım çok da tavsiye ediyorum. Mesela Wi-Fi speakerlarım var mesela. Hı-hı. Yani işte yine telefondan kumandalı her odada Hı-hı. aynı ya da farklı müzikler çalıyor filan. Onu da Hı-hı. seviyorum filan.
Teknosan CEO'su evde nasıl vakit geçirir konulu podcast'imize?
Evet, hoş geldiniz.
Hoş geldiniz. Aynen öyle. Her odada farklı müzik çalarak.
Her odada farklı müzik çalarak çok keyifli. Bir de şey hala tabii içindeyim ama şaşırtıyor beni doğrusu. Yani o cihazların birbirini bu kadar tık diye yani farklı markalar nasıl tanıyorlar birbirini falan tabii.
Ben de bayağı yani, şaşırıyorum.
Yaratana kolaydır belki yani onu bu teknolojiyi yapana ama ben kullanırken bile şaşırıyorum. Yani cep telefonundan Spotify'ı kapatıyorum. Bir bakıyorum tablette devam ediyor çalmaya. PC'de aynen devam ediyor. Öbür hoparlörde devam ediyor. Televizyonda devam ediyor filan. Evet, evet, ya diyorum, bunlar bile nereden tanıdılar filan
bir şeklinde. Sakin ol diyorsun.
Abi sakin ol diyorsun
cihazlara ya.
Aynen. Bu çok keyifli. Evet. Dolayısıyla bu önemli bir trend gibi gözüküyor akıllı evler. Burada şeyde tabii bir onu çok sevdim. Gene IFA fuarında önemli bir şey. Ben de seviyorum bu çevreyle ilgili. Blogumda da yer vermeye çalışıyorum. Hı hı. Almanya'da ne kadardı ya? Yılda 7 milyon ton yemek atılıyormuş. Hı hı. Dolayısıyla bunu, bunu düşürmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla güzel beyaz eşyalar vardı. Yemekleri sokuyorsunuz beyaz buzdolabının içine. Hı hı. Son kullanma tarihlerini scan ediyor. Hı hı. Ve son kullanma tarihi yaklaşırken siz mesela eti çekerken diyor ki ya içeride diyor şey de var diyor. Kuşkonmaz ve domates
yarın
de var.
Bitiyor
diyor ve hemen cep telefonuna bir tarif gönderiyor. Kuşkonmazlı ve domatesli.
Küçük.
Falan müthiş. Bayıldım bu cihaza yani.
Bu çok iyiymiş.
Bu çok çok güzeldi. Dolayısıyla birçok firma bu tarafa doğru yönelmiş. Oralardan daha gelişiriz diye düşünüyorum.
Yok yani bizim de özellikle beyaz eşya firmalarımız Arçelik, Vestel çok. Hani çok bu yani bu level'dalar yani resmen.
Evet,
bu,
evet,
bu seviyedeler. Yani. O yüzden bunların bizim hayatımıza girmesi de yakındır diye de düşünüyorum.
Çok katılıyorum. Doğru bir saptama. Hakikaten ben de bu Euronics'te işte 35 ülkede 8500 tane dükkanı temsil ediyoruz biz bu Euronics'te. Orada özellikle Arçelik'in, Vestel'in, Arzum'un ne kadar kuvvetli markalar olduğunu görmekten gurur duyuyorum.
Daha görüyoruz. Yani. Evet, aynen öyle. Evet. Bence de.
Ellerine sağlık onların.
Peki aslında konuşmanızda da böyle küçük değindiniz ama kişiselleştirme işi. Hmm. Yani bunu özellikle mağazacılıkla birleştireyim. Hani bu sizin notunuzda şöyle geçiyor. Z nesli dünyanın gerçek anlamdaki ilk dijital nesli. Kişiselleştirmeye evet. çok önem veriyorlar demiş kitapta.
Evet,
siz
evet.
de onu paylaşmışsınız. Yani beni bir şekilde tanıyıp mağazaya geldiğimde hani ben eğer omnichannel bir müşteriysem atıyorum elektrikli süpürge baktım tabii ki çünkü inanılmaz büyüyen bir pazar.
Çok teşekkür ederim. İşe yarın reklam getirdim arabada var.
Valla süper. Yanımda gezdiriyor. yani bu kişiselleştirmeyi yani nasıl daha hayatımıza sokabiliriz? Z jenerasyonuna yani belki Z jenerasyonu üniversiteden yeni mezun oluyor. Evet. Belki yeni evlerine çıkacaklar. İşte süpürgelerini, beyaz eşyalarını, evet. televizyonlarını alacaklar. Ama siz veya biz yani nasıl tanıyabiliriz? Nasıl daha çok etkileşimde olabiliriz? Ne düşünüyorsunuz? Yani
evet, bu? Evet. Evet, bu arada
kafa yoralım yani.
Kafa yoralım, aynen öyle. Bu tabii bloguma koyduğum sevgili Fatoş Karahasan'ın bir kitabı kendisinden de izin alarak koymuşum. Ya Fatoş evet. Hanım, ben çok sevdim bu kitaptaki verileri. Unutmayayım diye bir şeyleri müsaadenizle falan. Tabii tabii dedi.
O müsaadeye güvenerek
tabii, tabii, konuşuyoruz. Aynen, o müsaadeyle aynen öyle. Sağ olsun. Kitapta hemen elimin altında ofiste. Böyle herhangi bir şey olduğu zaman bakıp faydalanıyorum. Ya şöyle tabii hepimizin üzerinde yani gençlerin de üzerinde Z kuşağında da muazzam bir iletişim bombardımanı var. Yani arabaya biliyorsunuz radyodan reklam geliyor, buradan reklam geliyor, sosyal medyadayız, televizyon açıyorsunuz, sürekli bir reklam filan ve bunların birçoğu dikkatimizi çekmiyor. O kadar da büyük algılarımız.
Attention span dediğimiz dikkat aralığımız inanılmaz azaldı.
Aynen. Özellikle Z kuşağının bambaşka özellikleri var. Yani o bu kadar iletişime açık bir yaş grubu. Dolayısıyla onlara ulaşmak için kişiselleştirme yapmak lazım.
Öyle.
Dünyadaki trendlere de baktığımızda kişiselleştirme çok önemli. Hepimiz ilgimizi çeken ve gerçekten ihtiyacımız olan ürünlerle ilgili bir şey olduğu zaman odaklanabiliyoruz. Hı-hı. Ve öbür türlü havaya gidiyor. Şimdi biz orada geçen sene buna da çok yatırım yaptık. Orada da Microsoft'un Dynamics programını satın aldık. 16 milyon müşterimiz var sistemde. Dolayısıyla onların alışveriş alışkanlıklarını takip ediyoruz. Onlara kişiselleştirilmiş kampanyalar öneriyoruz. Ve şunu görüyoruz ki müşterimize o kişiselleştirilmiş kampanyayı gönderdiğimizde geri dönüşü çok yüksek oluyor. Şunları yapmaya başladık veri analitiği sayesinde ve bu kişiselleştirme sayesinde. Özellikle diş fırçaları, işte elektrikli diş fırçaları aldıktan bir müddet sonra müşterimize fırçası bitmiştir büyük ihtimalle deyip hatırlatma gönderiyoruz.
Problem çözüyorsunuz yani.
Problem çözüyoruz. Aynen. Çünkü gerçekten alması lazım onu. Evet. Diyor size kampanya yaptık, evinize gönderelim mi? Mağazamıza şu kodla gelirseniz size indirim var. İki tane alırsanız şöyle indirim var gibi bu hatırlatıcı şeyler yapıyoruz. Ve hakikaten ihtiyacı var o anda. Onlara çok önem verdik. Yoksa kişiselleştirme bundan sonra çok daha etkili olacak diye.
Yani benim vereceğim örnekten daha iyi bir örnek verdiğiniz için ben örneğimi vermekten...
Estağfurullah. Yok duyalım ya.
Yok ya, yani bu aslında sizin reklamlardan bahsettiğiniz için böyle yeni yeni girişimler var. Bu dikkat aralığı problemini çözmek için şey yapıyor. Yani sen hiçbir yerden reklam izleme. Yani artık işte Instagram'ında da reklam çıkmasın, YouTube'unda da çıkmasın, bir şekilde onları çözüp ben sana günde iki reklam göstereceğim ve sadece sana uygun olacak. Sana uygun reklamları göstereceğim. O zaman insan reklamı izlemek ister.
Bravo, aynen.
Yani reklam aynen. izlemek istemediğin bir şeyken ve kaçınmaya çalışan bir şey, acaba bana bugün ne hangi reklam
çıkacak? İşte budur. İşte
budur. Algısını yaratmak bambaşka bir şey.
Tabii.
Böyle girişimler var yurt dışında.
Aynen.
Bence hani biz bir 4 saat daha konuşuruz gibi geliyor bana ama
vallahi sağ olsun
şey yapalım. Sadece son hani Akçansa ve Sabancı grubu ve hani Teknosa'nın da aynı çatı altında olduğu için bu yeni neslin Sabancısından da biraz bahsetmek istiyorum. Yani hem bu grup şirketlerinde çalışan hem de başvuran arkadaşlarımız için bu konuları, bugün konuştuğumuz konuları konuşabiliyor olmaktan ziyade çünkü bence önemli bir şey. Bunların farkındalığıyla gelmekten ziyade yani yeni neslin Sabancısı nedir? Nasıl olmalıdır? Akçansa'ya veya Teknosa'ya girince ben ne yapmalıyım ki yeni neslin Sabancısı olurum?
Evet. Ya bu çok teşekkür ederim. Bu yeni neslin Sabancısı son özellikle 3 yıldır özellikle bu inisiyatif veri analitiğinin hayatımıza girmesiyle müthiş bir ivme kazandı. Ben de bunun içinde olmuş olmaktan son derece mutluyum. Aslında bu hayat ve veri analitiği girdiğinde yapmış olduğumuz danışmanlıklarda biz ilk seçilen firmalardan bir tanesiyiz. İşte bu geniş müşteri gamımızla filan o ilk firmalardan biriyiz. Bir farkındalık araştırması yapılmıştı danışmanlık firması tarafından. Aslında şirketin farkındalığı oldukça yüksek çıkmasına rağmen bir baktık ki kullanım olarak çok daha gitmemiz gereken yerler var. İşte ondan sonra bu Dynamics yatırımları geldi, veri analitiği yatırımları geldi. Şu anda veri analitiğinde 7 farklı proje yürütüyoruz biz. Şimdi tabii orada diğer büyük bir şansımız ve aslında gene önemli bir inisiyatif Sabancı DX'in bu şekilde şekil değiştirmiş olması. Yani bizim bu veri analitiği tarafında aslında bizi çeken, derleyip toparlayan ve birleştiren süper. Çok önemli bir görev var.
Burak Bey de konuğumuzdu.
Evet, aynen. dinledim. Süper. Sevgili Burak da, sevgili Burak uzun yıllar iş ortağımızdı bizim. Hı-hı. Intel'in başında. Dolayısıyla çok sevdiğim bir arkadaşım. Dolayısıyla şimdi Sabancı DX'te de bu kampüs de müthiş oldu. Dolayısıyla şimdi biz de çalışanlarımızı, hatta mağaza çalışanlarımızı kampüse götürüp bu havayı tatmalarını istiyoruz. Yani yeni neslin Sabancısı ortamını bir de fiziki olarak da görsünler istiyoruz. Dolayısıyla bizi Sabancı DX bir taraftan çekiyor, derliyor, toparlıyor. Burada özellikle genç arkadaşlarımıza muazzam fırsatlar sunabiliyoruz hiç olmazsa artık. Bir de tabii Sabancı Üniversitesi. Yani bizim uzun zamandır çok önemli bir değerimiz. Bu veri analitiğine yapmış olduğumuz desteklerle, veri analitiği akademisiyle gene bizim şirket içindeki kardeşlerimize güzel bir kariyer ve öğrenme eğitim fırsatı sunuyoruz. Yani veri analitiği artık hayatımızın her yerinde. Bunsuz olmadığını hepimiz çok net anladık. Ben de çok öğreniyorum bu arada. Geçen gün hatta sosyal medyada paylaştım. Bir gün evvel gittim bir... unuttum organizasyonlarını. Orada veri analitiği konuştum. Ertesi gün Sabancı DX'te eğitimdeydim. Yani bir gün anlatıyorum, bir gün öğreniyorum. Bana bile... Yani,
Hello Tomorrow'da.
Hello Tomorrow'da. Yaşa Sonat valla. Bravo. Çok teşekkür ederim. Yakın ilgim için. Dolayısıyla ben de çok şey öğreniyorum. Özellikle bir genç kardeşimiz için öğrenecek çok şey var. Evet. Dolayısıyla biraz daha bu genç talentları da içeri daha fazla alabiliyor olduk bu yeni inisiyatifler sayesinde.
Süper. Yani hem çalışanların hem başvuracak olanların hem de sizin grup şirketlerinin faydasına olan güzel bir proje olmuş. Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Bizi dinleyen herkese de çok teşekkür ederiz. Ben Sonat, tekrar yorumlarınız veya geri bildirimleriniz olursa bizi Akçansa'nın LinkedIn'inden yorum atarak ve takip ederek ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.
Sevgiler.